Ayrım 12.
Ay ve şenlik ateşleri Sezar Paves.
Yaşlanmış sayılırdı. Ailesi yoktu. Pazar günleri prosunu tüttürürken köyüne bile gitmek istemediğini, kapının gerisinden gelip geçenlerin konuşmalarını dinlemeyi yeğlediğini söylerdi. Kimi kez bir koşu ana yola fırlar, Salto'daki eve Nuto'nun babasının dükkanına dek giderdim. Şimdi orada olan taşlar ve sardunyalar o zaman da vardı. Canelli'ye gidip gelenler orada mola verirlerdi çene çalmak için. Marangoz planyayı keserdi, testereyi kullanmayı sürdürür, herkesle konuşur. Canelli'den, eski günlerden, politikadan, müzikten, delilerden, dünyadan söz ederdi. Kimi kez duraklardım orada. Bir iş için gönderilmiş olurdum ve öbür çocuklarla bilye oynarken sanki büyükler benim için konuşuyorlarmış gibi o konuşmaları belli yemek hazırdım. Nuto'nun babası gazete okurdu. Nuto'nun evinde Sormatteo'dan övgüyle söz edilirdi. Afrika'da askerlik yaparken herkesin, papasın, nişanlısının, anasının onu öldü sandıklarını, köpeğin avluda gece gündüz uluduğu günleri anlatırdı. Bir akşam Canelli treni ağaçların arasından geçerek köpek kudurmuş gibi havlamaya başlayınca anası Matteo'nun trende olduğunu anlamış hemen. Eski olaylardı bunlar. Moro'da o zamanlar yalnızca bir köy evi vardı. Kızlar doğmamışlardı daha. Sor Matteo hep Canelli'de olur, hep arabasıyla dolaşır, hep avlanırdı. Deli doluymuş ama aşırılığa kaçmazmış. Gülerek yer, içerken yürütürmüş işlerini. Şimdi bile sabahları kırmızı biber yiyip üstüne iyi bir şarap içiyordu. Kendisine iki kız çocuk vermiş olan karısını bir süre önce toprağa vermişti. Artık evde onunla birlikte kalan kadından da bu yakınlarda bir kızı olmuştu. Gerçi yaşlanmıştı ama yeneşesi yerindeydi ve her işi o yönetiyordu. Sor Matteo hiç tarlada çalışmamıştı. Bir senyördü Sor Matteo. Ama ne okuması yazması vardı ne de dünyayı dolaşmıştı. Afrika'ya gidişi dışında Aquino ötesine adım atmamıştı. Kadınlara aşırı düşkündü. Sirno'da doğruluyordu bunu. Dedesiyle babasının birlikte çiftlik kurmalarına yol açan Malmük düşkünlüğü gibi. Kanları böyleydi. Toprak ve yoğun istekler içeriyordu. Şarabın da, tahılın da, etin de, kadının da, paranın da bolundan hoşlanıyordu. Dedesi toprağı çapalamış, sürmüştü. Ama yolları değişmiş, yaşamın tadını çıkartmayı yeğlemişlerdi. Sor Matteo hala bir bakışta bir bağın ne kadar şarap vereceğini, şu tarladan kaç çuval ürün alınacağını, şu tarlanın ne kadar gübre istediğini söyleyebilirdi. Kahya hesapları getirdiğinde üst katta bir odaya kapanırlardı. Onlara kahve götüren Emilia, Sor Matteo'nun hesaplarını ezbere bildiğini, geçen yıl kaybolan bir arabayı, bir sepeti, bir iş gününü bile anımsadığını söylerdi bize. Camlı kapının ardından üst kata çıkan o merdivenleri bir süre çıkmadım. Çok korkutuyordu beni. İçeri gidip gelen ve Kahya'nın yeğeni olduğu için bana emirler verebilen Emilia, üst katta konuk olduğunu, önlüğüyle hizmet eden Emilia, kimi kez pencereden, Karaça'dan bana seslenerek yukarıya gitmemi, bir şey yapmamı, ona bir şey götürmemi isterdi. Sundurmanın altında gizlenmeye çalışırdım ben. Bir kez üst katta bir su kovası götürmek zorunda kalınca kovayı merdivenin sağlığından bırakıp kaçtım. Taraça'daki oluğun onarıldığı sabahı da anımsıyorum. Onarımı yapan adamın çıktığı merdiveni tutmaya çağırmışlardı beni. Sahanı ulaştım, mobilya, kitap, çiçek dolu, karanlık iki odadan geçtim. Her taraf cilalıydı, ayna gibiydi. Kırmızı taşlar üzerinde yalın ayak yürüyordum. Birden boynunda bir madalyon, kolunda bir çarşaf, karalar giyinmiş ev sahibi kadın çıkıverdi karşıma, ayaklarıma baktı. Taraça'dan Emilia bağırıyordu. Anguilla, yılan balığı, buraya gel Anguilla. Emilia beni çağırıyor diyerek kekeledim. Hadi git dedi, acele et. Taraça'da yeni yıkanmış çarşafları asıyorlardı. Güneş vardı ve dipte Canelli'ye doğru Nido'daki konak görülüyordu. Sarı saçlı İren de oradaydı. Omuzlarında bir havlu parmaklığına eğilmiş, saçlarını kuruluyordu. Merdiveni tutan Emilia bana bağırdı. Buraya gel çabuk. İren bir şey dedi, gülüştüler. Merdiveni tuttuğum sürece boynunda duvara, çimentoya baktım. Oyalanmak için de biz oğlan çocuklarının kamışları altında gizlenmeyi gittiğimizde konuştuklarımızı düşündüm. 16. Mora'dan Belboya, Gaminella'ya oranla daha kolay inilir. Çünkü Gaminella'nın yolu fundaların, akasyaların arasından iner suya. Buna karşılık orayı kıyı kum, söğüt ve otsu bodur kamışlar ve Mora'nın ekili topraklarına dek uzanan yaygın ağaç kümeleri kaplıdır. Çok sıcak havalarda Sirino beni söğütleri budamaya gönderdiğinde arkadaşlarımla haber verir, su kıyılarına toplanırdık. Kimisi kırık bir sepetle, kimisi bir çuvalla gelirdi, soyunur, balık tutar, oyun oynardık. Güneşin altında kızgın kumlarda koşardık. Bana taktıkları yılan balığı adıyla övünürdüm. Nicoletta ise kıskançlığından beni gammazlar, piç olduğumu söylerdi. Nicoletta ev sahibi kadının teyzelerinden birinin çocuğuydu ve kışları albada geçirirdi. Birbirimizi taş yağmuruna tutardık. Ama akşam Mora'ya yaralı bereli dönmesin diye onun canını acıtmamaya özen gösterirdim. Kimi kez kahya ya da tarlalarda çalışan kadınlar görürlerdi bizi. Bu durumda çırılçıplak kaçıp saklanmak, pantolonumu çeke çeke tarlalara dalmak zorunda kalırdım. Başıma inen bir yumruğun ya da kahyanın acı bir sözün üzüntüsünü kimse gideremezdi. Ama bunlar bugün Sinto'nun sürdürdüğü yaşamın yanında hiç kalır. Babasının gözü hep üstündeydi. Bağdan gözetliyordu onu. İki kadın onu yanlarına çağırıyor, sayıp sövüyorlardı. Piyola ile oynayacak yerde eve ot darı koçanı, tavşan derisi, gübre getirmesini istiyorlardı. O evde hiçbir şey yoktu. Ekmek yemiyorlardı. Şarabın tortusunu içiyorlardı. Mısır ezmesiyle nohut, biraz nohut yiyorlardı. Bunun ne demek olduğunu bilirim. Çapalamanın kızgın güneş altında karnın acıkmış, dilin kurumuş olarak göz taşı sürmenin ne demek olduğunu bilirim. Küçük evin bağı bizi bile doyurmazdı. Üstelik kimseyle bölüşmek zorunda da değildik. Valino kimseyle konuşmazdı. Çapa çapalar, bağ budar, demet bağlar, tükürür, onarım yapardı. Öküzün suratına tekme atar, mısır ezmesi çiğner, gözlerini avluya yöneltip gözleriyle emir verirdi. Kadınlar koşar, Sinto ile kaçardı. Sonra akşam olup da yatma saati gelince Sinto akşamları dere kıyısında doyururdu karnını. Valino kapıda samanlığın merdivenlerini yakalardı onu. Kadını yakalardı. Karşısına kim çıkarsa yakalardı ve kayışıyla döverdi. Nuto'dan duyduğum birkaç şey ve yolda karşılaşıp konuştuğum Sinto'nun hep tetikte, hep gergin yüzü Gaminella'nın şimdi nasıl olduğunu anlamama yetmişti. Bağlı tutup hiç yiyecek vermedikleri bir köpekleri vardı. Köpek geceleri kirpilerin kokusunu alıyor, yarasaların gelinciklerin kokusunu alıyor, onları yakalamak için kudurmuş gibi sıçrıyor, mısır ezmesi sandığı aya karşı uluyor, uluyordu. Bunun üzerine Valino yatağından kalkıp kırbaçla, tekmeyle canını çıkartıyordu hayvanın. Bir gün Nuto Gaminella'ya gidip o fıçıya bakmaya karar verdi. Hiç istemiyordu bunu, biliyorum diyordu. Onunla konuşursam gönlümü kıracağım, hayvan gibi yaşadığını söyleyeceğim. Söyleyebilir miyim bunları ona, işe yarar mı? Her şeyden önce hükümetin parayı ve parayı savunanları ortadan kaldırması gerekir. Yolda giderken insanları insanlıktan çıkartan şeyin yoksulluk olduğunu, inanıp inanmadığını sordum ona. Uyuşturucu kullanan, birilerini vuran, milyonerleri okumuyor musun gazetelerde? Kimi kötü alışkanlıklar ancak parayla edinilir. Her şeyin başının para, hep para olduğunu yanıtını verdi. Paran olsa da, paran olmasa da, para varlığını sürdürdükçe kimse paçasını kurtaramaz. Eve vardığımızda baldız, hani bıyığı da olan Rossi'ne çıktı dışarıya. Valino'nun kuyuda olduğunu söyledi. Bu kez bizi beklemeden geldi Valino ve kadına sustur şu köpeği dedikten sonra avluda soluklanmamıza bile izin vermedi. Fıçıyı mı görmek istiyorsun dedi Nuto'ya. Mahzenin nerede olduğunu biliyordum. Alçak tavanı, kırık kiremitleri, örümcekleri biliyordum. Ben evde beklerim deyip sonunda o merdivenlere ayağım bastım. Etrafıma göz atacak vakit bile bulamadan bir ağlama, yavaşça inleme, yorgun bir gırtlaktan yükselen bir seslenme duydum. Dışarıda köpek debeleniyor, havlıyordu. Hırıltılar, künt bir vuruş ve tılgılamalar geldi kulağıma. Köpeği dövüyorlardı. Bu sırada gördüm. Yaşlı kadın duvara dayalı bir döşekte oturmuş, bir kenara büzüşmüştü. Yarı giyinikti. Kirli ayakları sarkıyor, odaya bakıyor, kapıya bakıyor, o sesleri çıkartıyordu. Döşek patlaktı. İçinde kıtık dışarıya fırlamıştı. Yaşlı kadın ufak tefekti. Suratı yumruk iriliğindeydi. Anası beşik başında ninni söylerken yumruklarını yumup viyaklayan kundak çocuklarını andırıyordu. O da havasızdı. Beklemiş, sidik sirke kokuyordu. Kadının gece gündüz böyle inlediğini ama inlemeyi bile beceremediği anlaşılıyordu. Hareketsiz gözlerle kapıya baktı. Sesini yükseltmedi, bir şey de demedi. Arkamdan Rosina'nın sesi gelince bir adım attım. Gözlerine bakıp bu kadın ölüyor, nesi var dedim. Baldız davranışlarını karşılıksız bıraktı. Bunun yerine buyurun diyerek önümde tahta bir iskemle koydu. Yaşlı kadın kanadı kırılmış bir serçe gibi iniyordu. Odaya baktım. Küçücüktü ve değişmişti. Yalnızca küçük pencere aynıydı. Bir uçuşan sinekler ve ocağın üstündeki taşın çatlığı. Duvara dayalı bir sandığın üstünde bir bal kabağı, iki bardak, bir demet sarımsak vardı şimdi. Hemen dışarı çıktım. Baldız da bir köpek gibi peşimden geldi. İncirin altında yaşlı kadının nesi olduğunu sordum. Yaşlı olduğu, tek başıma konuştuğunu, dua ettiği yanıtını verdi. Öyle mi diyorsunuz? Acılarından yakınıyor olmasın? O yaşta her şeyin acı verdiğini söyledi kadın. Söylediği her sözcük bir yakınmaydı. Yan yan baktı bana. Her kadının başına gelecek dedi. Sonra tarlanın ucuna gidip sanki boğazlanıyormuş gibi, sanki o da ağlıyormuş gibi Sinto, Sinto diye bağırmaya koyuldu. Sinto gelmedi. Onun yerine Nuto ile baba çıktılar ahırdan. Güzel bir hayvanınız var diyordu Nuto. Buranın yemi yetiyor mu? Deli misin dedi Valino. Yem patronun işi. Bugünkü durumda dedi Nuto, patron hayvanın yemini sağlıyor ama toprağa işleyenleri doyurmuyor. Valino bekliyordu. Hadi gidelim dedi Nuto. İşimiz acele. Macunu gönderirim size. Patikadan aşağıya doğru inerken Valino'dan bile bir bardak şarap isteyenlerin bulunabileceğini mırıldandı. Sürdüğü hayata bak dedi burnundan soluyarak. Sonra sustuk. Ben yaşlı kadını düşünüyordum. Kamışların arasından Sinto fırladı. Bir demet otla. Seke seke bize doğru geliyordu. Nuto onun içinde yine istekler uyandırmakla yetmediğini söyledi. Ne isteği? Bunun dışında her türlü yaşam daha iyi olur onun için. Sinto'ya ne zaman rastlasam biraz para vermek istiyor, sonra vazgeçiyordum. Hoşuna gidecek miydi? Bir işine yarayacak mıydı? Bu kez durduk. Nuto ona, engereyi buldu mu dedi. Sinto suratını buruşturup elime geçirsem kafasını kopartacağım dedi. Sen bir şey yapmazsan engerek sokmaz seni dedi Nuto. Çocukluk günlerim aklıma geldi. Sinto'ya yarın Angola'ya gelirsen sana güzel bir çakı veririm. Hem de sustalı dedim. Gerçekten mi dedi Sinto. Gözleri fal taşı gibi açarak. Gerçekten Salto'ya Nuto'yu görmeye gittin mi hiç? Seveceksin. Tezgahlar, planyalar, tornavidalar var. Baban izin verirse sana bir meslek öğretirim. Sinto omuzlarını silkti. Babama diyerek kekeledi. Söylemem. O gittikten sonra Nuto, her şeyi anlıyorum da dedi. Bir çocuğun dünyaya böyle topal gelmesini anlayamıyorum. Ne yapacak bu dünyada?
Ayrım sonu.